Ayrım 8.
O akşam çalışma odasında yine Mustafa Kemal söylüyor, Latife Hanım not alıyordu. Paşa ayakta, sağ eli pantolon cebinde odada dolaşıyor. Durup düşünüyor, sonra yine söylüyordu. Latife Hanım onu dinlerken gözlerini bu hareket eden ışık kümesine dikiyor, söylediklerini yazarken bazen önündeki kağıtlara eğiliyor ve siyah saçları yüzüne dökülüyordu. Bu hızlı çalışmanın bir yerinde Mustafa Kemal Paşa durdu. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim, seni yordum Latif. Yorulmak bilmeyen siz, başkalarının yorulma ihtimalini neden bu kadar çok düşünüyorsunuz efendim? Seni yormak istemiyorum da ondan, üzülüyorum, cidden. Ben halimden memnunum. Hatta, evet, daha da fazlası. Ama dile getirmeye korkuyorum. Bu sihir bozulur, rüya biter diye. Çok korkuyorum. Latife, ister misin bu gece küçük bir kaçamak yapalım? Hiç kimse olmadan baş başa bir yemek yiyelim. Bahçede. Oh paşam. Latife küçük bir çocuk gibi zıpladı, sonra boynunu bükerek ellerini çırptı. Ne iyisiniz. Ama sonra hemen birden kendine geldi. O heyecanla yumruğunu ağzına kapattı. Bu onun çok sık tekrarladığı bir jestiydi. Mustafa Kemal genç kızın her hareketini izliyordu. Sakin bir sesle, "Sofrayı lütfen balkonda hazırlatır mısın yaver?" diye sordu. Latife de ona yakın bir sakin ifadeyle, "Emredersiniz paşam," dedi. Gerçekten o günler çok önemli olaylarla doluydu. Mustafa Kemal'in hemen hiçbir gününde boş geçirdiği bir saati bile yoktu. İzmir'e doluşmuş her gazeteciyle konuşuyor, onların sorunlarını yanıtlıyor, zafer sonrası tasarımlarını tartışıyor, Avrupa ve Amerika'dan gelmiş büyük ajans muhabirlerine ve gazetecilere mülakatlar veriyordu. Bunların yanında onun için elbette en önemli sorun kuracağı yeni devletin ön hazırlıklarıydı. İsmet Paşa dışında en yakın arkadaşları bile bu yeni devletin nitelikleri hakkında bir şey bilmiyorlardı. İsmet Paşa'nın bilgileri ise sezgilerinden, aklından ve uzağa görüş gücünden kaynaklanıyordu. Çoğunun zihninde yeni devlet diye bir kavram bile yoktu. Zafer kazanılmış, imparatorluk kurtulmuştu işte. Gerisi kolaydı. Aralarında hiç konuşmamış olsalardı bile İsmet Paşa işin bu kadarla bitmeyeceğini, bitemeyeceğini biliyordu. Ankara'nın bir araya gelmiş ama henüz bir bütünleşmeye varamamış politik ortamı Mustafa Kemal'in gelecek günlerdeki siyasal girişimlerini ve kararlarını merakla, hatta biraz da ürkerek beklediği, çeşitli ihtimallere karşı gizli gizli önlemler almak için kulis yaptığı bir gerçekti. Orduyu zafere ulaştıran bu gözü pek paşanın işi burada noktalanmıştı bazıları için. Artık Ankara'da kendisini bekleyen siyasal güce sorup danışmadan hiçbir karar alamaz veya bu yolda herhangi bir girişimde bulunamazdı. Oysa Mustafa Kemal hala İzmir'deydi ve ne zaman Ankara'ya geleceği de bilinmiyordu. O günler yeni devlet kurma girişimi kadar aile kurma girişimi de Mustafa Kemal'in gündemindeydi. Latife onu düşündürüyordu. İdealindeki kadının birçok özelliği bu genç, atak, zeki kızda vardı. Ama o, bu günlere kadar hep asker olarak yaşamıştı. Askeri okullar dışında yaklaşık 17-18 yıl kışlalarda, çadırlarda, savaşlarda. Hemen her gecesi askerlik arkadaşlarıyla birlikte, gurbette, rakı sofralarında tartışmalar ve gelecek günlerin özelliklerini çizmekle geçmiş, Kurtuluş Savaşı bitip yeni düzen kuruluncaya kadar ona asker ocağının sadık emirerleri hizmet etmişti. Şimdi sık sık bir aile olarak yeniden yapılanmayı düşünüyordu. Bunca işinin ve sorumluluğunun arasında başarabilecek mi? Çocukluğundan başlayarak yalnız yaşamaya alışmış bu yalnız adam bir ailesi olduğunda yeni koşullarla uyum sağlayabilecek miydi? Üstelik bu konuda onun önünde kendinden kaynaklanmayan dağlar gibi dikilmiş üç sorun da vardı. Önce Zübeyde anne, sonra rahmetli üvey babası Ragıp Efendi'nin yeğeni Fikriye ve kız kardeşi Makbuş, Makbule Atadan. Kurmayı düşündüğü aile ile bu üç kadının uyum sağlayıp sağlamaması da onun için çok önemliydi. Önce annesi. Annesi onun evlenmesini ve torunlarını görmeyi çok istiyordu. Ama amması vardı. Anne sevgili oğluna hiç kimselere yakıştıramıyordu. Yakıştıramazdı. Mustafa Kemal'in gönül rahatlığıyla yaşaması için seçip evlendiği kızın Zübeyde Hanım tarafından da onaylanması şarttı. Sonra Fikriye. Bu konuda çok duyarlıydı Mustafa Kemal. Aslında duygusal bir erkekti. Fikriye'nin ona gösterdiği ilginin, sıcak yakınlığın değerini biliyordu. Onun aşkına hayrandı. Ama ona aşık değildi. Gelecekteki bir beraberlik için genç kadına hiçbir ümit ve söz vermemişti. Gerçi bu genç hanım genç yaşından beri annesinin yanında büyümüştü. Zübeyde Hanım da bu kızı sever, kayırır, kimseye laf söyletmezdi. Ama onu gelecekteki gelini gibi görmediği de bir gerçekti. Hatta bu konuda imalı her söz onu fena halde sinirlendiriyordu. Bu tutum Mustafa Kemal için de böyleydi. Buna karşın paşa Fikriye'ye de söz söyletmezdi. Ona karşı kendini hep borçlu hissediyordu çünkü. Bir gün Mustafa Kemal'in sofrasında önemli bir konuk sözün nereye varacağını düşünmeden Fikriye Hanım hakkında saygı dışı ufak bir laf söylediği zaman Gazi ona fena halde sinirlenmiş, hemen konuğun sözünü kesmiş ve "Ne diyorsunuz siz?" diye sormuştu. "Ben Anadolu'ya geçtikten sonra idam sehpasının altında gezindiğimi duyar duymaz Fikriye Hanım, o güzel ve genç kız. O günlerin bütün tehlikeli şartlarına rağmen İstanbul'dan bir takaya binerek İnebolu'ya geldi. Karaya çıktıktan sonra gene aynı tehlikeli şartlar içinde beni buldu." Gerçekten böyleydi. "Benim isteklerimi ben söylemeden hisseden ve yapan kadın," diye düşünüyordu Fikriye'yi paşa. Sırasında sessizce odadan çıkmayı bilen, hesap sormayan, sevdiği adam için onca yoksulluğun içinde çeşitli rahatlıklar ve huzur ortamları yaratan özverili kadın. Fikriye'ye şimdi yeni bir kadından söz etmek, onunla evleneceğini söylemek elbette son derece üzecekti genç kadını. Birçok kez Fikriye'nin de bulunduğu dost meclisinde yeri gelmiş, Mustafa Kemal herhangi bir evlilik ihtimalini kapatmak için "Ama ben vatanımla evliyim," demişti. Bu konuda kimseye ümit vermek istemezdi. Bunu da hemen hiç yapmamıştı. Sonra bir de Makbuş var. Onun da her işini yoluna koymak, gönlünü hoş etmek lazım. Aslında Makbuş da geçimin zor bir kızdı. Şu da bir gerçek ki Mustafa Kemal'i İzmir'de tutan ve düşündüren temel sebep elbette sadece bunlar değildi. Onun asıl kaygısı Trakya'yı ve İstanbul'u hedef tutan yeni harekat ve temaslar sonuçlanıncaya kadar İzmir'de başkumandanlık karargahında kalmak zorunda olduğuna inanmasıydı. İşte gecelerin birinde bu sebeple icra vekilleri heyeti reisi, Bakanlar Kurulu Başkanı Rauf Orbay'ı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Başkanı Ali Fuat Cebesoy'u, Hariciye Vekili Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşek'i İzmir'e çağırdı. O gece birçok geceler olduğu gibi yaşadığı gerilimli saatlerden sonra artık uyumasına imkan kalmamıştı. Uykusuzluk son zamanlarda kendisini çok rahatsız ediyor, çevresindeki doktorlar biraz dinlenmesini, sakin günler geçirmesini söyleyip duruyordu. Sonunda saatler gecenin ikisini gösterirken evin öbür bölüğündeki Latife Hanım'a yaveriyle haber göndererek yanına gelmesini rica etti. Genç kız merak ve şaşkınlıkla içeri girince de acele acele "Latife, ben hemen şimdi bir atlı tramvaya binmek istiyorum," dedi. Bu konuşmanın devamını Atatürk ve İzmir adlı kitaptan birlikte okuyalım. Latife Hanım sordu. "Dinlenseniz daha iyi olmaz mı paşam, vakit çok geç." "Ben de vaktin çok geç olmasından yararlanarak tramvaya binmek istiyorum ya." "Peki öyleyse efendim, hemen temin edelim." O saatte gerekli yerlere telefonlar edildi ve bir atlı tramvay hazırlandı. Latife Hanım, "Tramvay emrinize hazır efendim," diye haber verdi. Gazi, Latife Hanım ve başyaver Salih aşağıdaki caddeye, Mithat Paşa, inip tramvaya bindiler. Mustafa Kemal memnundu. Tramvaycı kamçısını atın sırtında şaklattı ve Gazi hemen sordu. "Sen atları kamçıyla mı idare edersin?" "Tabii paşam, kamçısız idare edilir mi?" "Neden idare edilmesin?" "Biz görmedik." Gazi tramvaycının yanına çıktı. "Sen şu yerini bana ver de ben kamçısız idare edeyim." Tramvaycı derhal yerini Gazi'ye bıraktı. Başkomutan dizginleri ele aldı, tramvayı çeken atları kamçısız sürmeye başladı. Nasıl? İdare edebiliyor muyum? Benden daha güzel idare edebiliyorsunuz paşam. Ben de senin gibi idareciyim. Ben yüz binlerce insanı idare ettim. Onları ölüme giden yola sevk ettim. Seve seve gittiler. Ama bir tanesine bile kamçı kullanmadım. Bu sırada Latife Hanım söze karıştı. Paşam ben de biletçi olsam... Gazi ciddileşmişti. Çok güzel, biletleri çaldırmayasın dedi ve ekledi. Kamçısız tramvay idare ediyorum. Beni fazla konuşturma. Mustafa Kemal tarafından Ankara'dan İzmir'e davet edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Başkanı, Hükümet Başkanı ve Dışişleri Bakanı 21 Eylül 1922 akşamı trenle İzmir'e geldiler. Başta Gazi Paşa olmak üzere kumandanlar, sivil bürokratlar ve tören kıtası tarafından karşılandılar. Ali Fuat Cebesoy siyasi hatıralarında o akşamı şöyle anlattı daha sonraları. Zaferin en büyük amili olan Mustafa Kemal Paşa hiç değişmemişti. Bizlere sarılmış, yolculuğumuzun iyi geçip geçmediğini sormuş ve yanına alarak başkumandanlık karargahına götürmüş, orada konuk etmişti. İzmir'in ileri gelenlerinden Uşakizade Muammer Bey'in Göztepe'deki köşklerinden biri başkumandanlık karargahı yapılmıştı. Burada kendisi yaverleri ve koruyucuları ile birlikte oturuyordu. Öteki de konuklara ayrılmıştı. Ben Hüseyin Rauf Orbay ile birlikte bu ikinci köşkte kalmıştık. Gazi Paşa'nın karargah yaptığı köşkte Uşakizade Muammer Bey'in kızı Latife Hanım kendisine bakıyordu. Latife Hanım çok iyi öğrenim ve eğitim görmüş, dil bilen, genç ve güzel bir Türk kızıydı. Türk edebiyatını da biliyordu. Köşk, gerçek bir başkomutanlık karargahı gibi hayli işlek olmasına rağmen düzeni mükemmeldi. Hanım herkese şefkat ve incelikle davranıyor, karşılığında hepimizden saygı görüyordu. Her dediği sanki karargah komutanının emri gibi görülüyordu. Hatta bir gün bir vesileyle Gazi Paşa bile bu hareket tarzını memnunlukla karşılamış, gülerek karargah komutanı hanımın emri budur demişti. Bir kadın, bir erkek. İki kişilik masa, yemekler ve içkilerle donatılmıştı. Latife'nin önünde ayaklı bir şampanya kadehi. Mustafa Kemal rakı içiyor. Artık Latife bu ayrıcalığa alıştı. Muammer Bey'in akşamları ancak şarap servisi yapılan evinde şimdi rahatça rakı servisi de yapılıyor. Ve beyaz eldivenli garsonlar değil, emir erleri yapıyor bu işi. Mustafa Kemal'in tabağında çoğu zaman yalnızca bir peynir parçası. Yanında leblebi kasesi ve kavun. O gece nedense Latife Hanım her zamankinin aksine az konuşuyor. Mustafa Kemal'i dinlemeyi yeğliyor. Paşa ise kızı konuşturmak ve onu yakından tanımak için elinden geleni yapmakta. Ona öyle geliyor ki bu kız işte bütün Anadolu'nun ve bütün Rumeli'nin imbiklerinden süzülmüş harikulade bir öz, bir örnektir. Latife'nin kısa bir özetle anlattığı öğrenim hayatının son cümlesi Mustafa Kemal'i gerçekten şaşırtmıştı. Görülür bir heyecanla Latife diyor. Sorbon'daki öğrenimini benim için yarım bırakmış olamazsın. İzmir'e sadece sizi görebilmek, sizinle konuşmak için geldim paşam. Ama yazık değil mi? Yarıda kalmış şeyleri sevmem ben. Üzülürüm. Hele benim yüzümden olduğu söylenirse. Eğer önemli olan diploma ise paşam, o diploma nasıl olsa hiç işime yaramayacaktı. Nerede kullanacaktım ki onu? Hiç belli olmaz. Gelecek günler bize neler getiriyor bilemeyiz. Bize ve memlekete. Daha hiçbir şey bilmiyoruz ki. Gelecek günler. Bana neler getirecek acaba? Ben şimdi hep bunu düşünüyorum. Sizi düşünüyorum. Hep sizi. Hiç şüphesiz bu dünyanın en bahtiyar kızı benim şu anda. Bunu çok iyi biliyorum. Sizinle birlikteyim. Sizi dinliyorum. Sizi seviyorum. Genç kız bu son gerçeği söyler söylemez sanki ağzından bir alev dalgası dışarı vuruyormuş gibi korkuyla ağzını kapadı. Latife, sonradan pişman olacağın şeyler söyleme bana. Bu kadar açık seçik, bu kadar cüretkar. Bu itiraf korkutmuştu onu. Bu genç kıza hiç şüphesiz ilgi duyuyordu. Ama aslında bu ilişkinin inisiyatifi kızın elindeydi. Bugüne kadar hayatından birçok kadın geçmişti. ama hiçbirine tam olarak bağlanmamıştı. Neden böylesine tedirgin olduğunu da bilemiyordu. Ne, neden ama diye kekeledi genç kız. Paşa uzunca bir süre bekledikten sonra yüzünden uçup giden bir hüzün ifadesini aldırmadan sordu. Kaç yaşındasın sen? Latife'nin ürkek cevabı kısacıktı. 23. Bense 42. Bir düşün çocuk. Gerçekten çocuksun sen. Neler söylüyorsunuz paşam? Siz kendinizi bilmiyorsunuz. Mustafa Kemal değişik, uzak bir tavırla birden Latife'nin sözünü kesiverdi. Bir sigara içmeme izin verir misiniz? Ne demek estağfurullah paşam? Ben kim oluyorum ki her sefer bunun için benden izin alıyorsunuz? Mustafa Kemal sigarasını yaktı, genç kıza cevap vermedi. Düşünceliydi. O anda bir yandan da kendi kendisiyle hesaplaşıyordu. Buna gerçekten ihtiyacı vardı. Sahiden kim oluyor bu genç kız? Kim o? Bunca yıldır beklediğim mi? Yoksa tıpkı benim gençlik günlerimin cüreti ve cesareti ile karşıma çıktığı için mi hoşuma gidiyor böyle? Bana çok yakın şeyler var bu kızda. Tanıdık şeyler. Mitti'nin sevgisi, Karin'in sağduyusu, Mara'nın anlayışı, Fikriye'nin, Fikriye, saygılı, fedakar, zarif Fikriye. Seninle ne yapacağız bilemiyorum. Sabırsız, atak, heyecanlı genç kız dayanamadı ve sitem dolu bir ifadeyle, paşam dedi, daldınız. Evet, biliyor musun, birileri benim için övgülü sözler söylediğinde utanırım, sıkılırım ben. Sizi sıktım mı yoksa efendim? Yo, hayır, bunun seninle pek ilgisi yok. Baş kaldıranları severim ben, cüretlileri, atakları. Öyleyse, uzun uzun ne düşünüyordunuz? Bazı düşüncelerim ve kararlarım yalnız bana aittir Latif. Kimseyle paylaşmam. İçinden ama ben bazı düşüncelerimi ve kararlarımı hemen açıklamayı severim diye geçiren Latife, kim bilir kaç kadın varını yoğunu önünüze serdi. Buna layıksınız. Benden önce kim bilir kaç kadın. Durdu, doğruldu. O talihli kadınları tanımayı, sizden dinlemeyi ne kadar isterdim. Paşa hayretler içindeydi. O kadınların her birine büyük saygım var. Hiçbirinin gönlünü kırmadığıma eminim. Ama onların hiçbirine ilişkim olan başka bir kadını anlatmadım Latife Hanım. Anlatmam. O halde sizin en mutlu kadınınız ilk aşkınızdı paşam. Yanılıyor muyum? Mutlu? Senin yaşında insan bazı şeyleri ne kadar kolay söylüyor. Paşa yine uzun süren bir düşünceden bıçak gibi bir gülümsemeyle sıyrıldı. Ben 16, Emine de herhalde 13-14 yaşındaydık. İlk aşkım, ben ona cebir, hendese dersi veriyordum. O yaşlarda aşk nasıl bir şey idiyse, işte öyle, birbirimizi sevmiştik. Selanik merkez kumandanının kızıydı. Ders dışında görüşmemiz çok zordu. Ama biz gene de Rum mahallelerinde bir yerlerde birkaç kez el ele dolaşmayı, çay bahçesine gitmeyi başarmıştık. Rüştiye'yi bitirdim, manastır idadisine gönderiyorlardı bizi. Bunu bize son dakikada haber verdiler. Eve koştum. Anacığım hem ağlıyor hem çantamı hazırlıyordu. Emine'ye ancak küçük bir pusula yazabildim. Hatice diye bir komşu kızı vardı. Pusulayı ona emanet ettim. Bunu Emine'ye götür. Sakın kimseye gösterme, eline ver ama, diye rica ettim. Beni anladı. Ne yazdınız? Bekle beni dedim, sana mutlaka geleceğim. O kadar. Latife açık seçik bir umutla, beklemedi mi, diye sordu paşaya. Ama onun verdiği cevabı doğrusu hiç beklemiyordu. Paşa acı dolu, kısık bir sesle sadece, bekledi, dedi. Nasıl? Latife belki farkında olmadan ama belki de isteyerek hep kendini ele veriyordu. Mustafa Kemal bir kez başlamıştı ya, devam etti. Selanik'e döndüğümde onlar İstanbul'a taşınmışlardı. Hiçbir haber yoktu. Kız kardeşim Makbuş'a çok ısrar ettim. O da hiçbir şey bilmiyordu. Anam ben var senin diye beni sıkıştırdıkça Makbuş, her yiğidin gönlünde bir Emine yatar diye bana sataşırdı. Sonunda annem bir gün, onu boşuna bekleme Mustafa dedi. Emine bir kaza geçirmiş. yüzünün yarısını o kötü kaza harap etmiş. Kimseyle görüşmek istemiyormuş. Şimdi genç kızın yüzüne ateş basmış, yanakları kıpkırmızı olmuştu. "Oo, ne yazık!" diye adeta inledi. "İsteseydi ve beni görmeyi kabul etseydi, ben onunla gene de evlenirdim. Çünkü inanıyorum hiçbir kaza onun içinin güzelliğini bozamaz, tahrip edemezdi. Ama beni kesinlikle istemedi." "Sizi üzdüm paşam, affedersiniz." "Yo, onun için, yani sevdiğimi hayal ettiğim o ilk kadın için en mutlu kadın dedin de." Latife daha ağzını açamadan paşa kalktı, saatine baktı ve "Oo," dedi, "saat 3'e geliyor, yatalım artık. Bu gece için teşekkürler. Gerçekten güzel bir geceydi." Mustafa Kemal hızla beyaz eve doğru yürüdü. Latife arkasından geliyordu. Süngüsü düşmüş, çaresiz. Düş kırıklığı. Mustafa Kemal 29 Eylül 1922 günü İzmir'den ayrılmaya karar vermiş, Rauf Fethi, Yusuf Kemal Beylere ve Ali Fuat Paşa'ya da hareket gününü bildirmişti. Demek ki 9 Eylül'den sonra 20 gündür İzmir'deydi. Çok yüklü, çok değişik, heyecan, yorgunluk, bazen sevinç, bazen üzüntüyle dolu 20 gün. Hayatında beklenmedik ve en uzun süren tatlı bir flört, olabilirlik umudu ve nasıl olabilir tasası. Latife'de gördüğü uyanık, erkeksi kafa yapısıyla çekici bir kadın kompozisyonu. Birçok eksiği bütünleyen ama birçok sorunu da birlikte getiren bir olay. Evet, binbir olaya gebe o kritik günlerde böylesine kişisel bir olay. Neler getirecek? Belki de Mustafa Kemal bu sorunun muhtemel yanıtlarından kaçmak için gidiyor Ankara'ya.